Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Tebbet Suresi ile alakalı olarak hocamızdan kıymetli malumatlar edinmiştik. İnşallah bu programımızda da İhlas Suresi'nden devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. De ki: O Allah'tır. Bir tektir. Allah samettir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Hocam özellikle son 6-7 programdır şöyle bir yol takip etmekteyiz. Hemen hemen her programımızda bu kısa namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden her birini birer programda sizden dinlemiş oluyoruz. Aklımıza geldikçe bazı sorular yöneltmiş oluyoruz. İnşallah bu programda da İhlas Suresi'nden tabii nihai itibariyle nasıl bu programa sığdırabilir miyiz, yetiştirebilir miyiz? Tabii bunun imkanı yok ama en azından bu hafta sıra buraya geldi. Buradan devam edelim, arzu ediyoruz. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi İhlas Suresi bazı rivayetlerde Kur'an'a denk veya üçte biri gibi farklı rivayetler var. Onun için tefsirlerde de çok geniş yer almış. Kısa zamanda Kur'an karşısında aciziz. Kur'an bir mucize zaten. Cenab-ı Hakk'ın kelamdaki bir mucizesi. Onun için başta itiraf edelim. Yani söylediğimiz hiç, söyleyemediğimiz veya anlayamadığımızın yanında söylediklerimizin hiç olduğunu, Kur'an-ı Kerim karşısındaki aziyetimizi İfade edelim. Sadece bu sure için değil, bütün sureler karşısında. Sadece biz tefsirlerde alimlerimizin anlattığı, bildirdiği kadarıyla bildiklerimizi, öğrendiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. En başta onu söyleyerek, acziyetimizi itiraf ederek başlamış olalım.
Eyvallah.
Yine usul olarak dediğiniz gibi genel olarak sureyle ilgili bir takım genel bilgileri verelim. Musaflardaki, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamasına göre 112. sure, geriye 2 sure kalıyor. Felak ve Nas suresi kalıyor. Onlardan önceki, sondan 3. sure olmuş oluyor Kur'an-ı Kerim'in. Muhtelif isimleri var. İşte en meşhur olanı İhlas suresidir. Aynı zamanda hadislerde de geçiyor bu. Halk arasında da baş tarafı kullanılarak Kul hüvallahu ehad ya da ilk ayetiyle birlikte, ilk ayeti söylenerek de sure bu şekilde isimlendirilmiştir. Aynı şekilde Allah'ın birliğini, tevhidi öz olarak, özet olarak anlattığı için bu sureye tevhid suresi, tevhid de denilmiştir. Yine tevhid inancının İslam'da esas temel akideyi, inancı oluşturması sebebiyle İslam'ın en temel esasını ortaya koyduğu için esas da denilmiştir bu sureye. Yine hiçbir şeyin Allah'a benzetilemeyeceği, onun her şeyden farklı, başka ve üstün olduğu bu surede anlatıldığı için tecrid, yani Allah Teala her şeyden yüce olduğu, hiçbir şeye benzetilmesinin mümkün olmadığı anlatıldığı için tecrid suresi de denilmiş. Yine bu suredeki İslam'ın özü, özeti, tevhid inancının özü olan bu şekilde anlatıldığı için, bu surede ortaya konulduğu için, bu surede anlatıldığı şekilde, özlü bir şekilde Allah'a iman eden kimseleri kurtuluşa ereceği için bu sureye Necat, Kurtuluş suresi de adı verilmiştir. Yine bu şekilde sahih, doğru, düzgün bir imana sahip olan kimseler Allah'ın sevgisine, dostluğuna nail olacakları için Velayet, Dostluk suresi de denilmiştir. Bunun dışında da daha pek çok isimleri var surenin. Tefrit, Marifet, Cemal, Nisbet, Bereket, Beraet, Müzekkire, Nur, Eman vesaire gibi daha pek çok isimlerinden de alimlerimiz bahsediyorlar. Yine bu sure Kafirun suresiyle birlikte, kafirler o surede reddediliyordu. Allah'tan başkasına ibadet kabul edilmeyeceği ibadet sadece Allah'a ait olacağı ifade edildiği için bu sureyle birlikte ikisine birlikten İhlaseyn, iki ihlas adı da verilmiştir. Ya da Mukaşkışeteyn, tedavi eden, düzelten manasına iki sureye, Kafirun ve İhlas'a. Yine Felak ve Nas sureleriyle birlikte üç sureye birden Muavvizat adı da verilmiştir. Muavvizeteyn diye Felak Nas'a iki sığınılan, sığınmaya vesile olan sure denildiği gibi burada da üçü birlikte, üçüne birlikte de Muavvizat denilmiştir. İhlas suresi kısa surelerden lafız olarak 4 ayetten müteşekkil ve ayetlerin fasılası yani ayetlerin hep son harfleri dal harfidir.
Evet hocam, surelerle alakalı Mekki olmak, medeni olmak gibi temel bir ayrımdan bahsedilecek olursa bu surenin Mekki veya medeni olmasıyla alakalı zannediyorum birkaç rivayet var.
Evet, bu sure Mekki midir, medeni midir? Mekki ise Mekke'de hangi hadiseden sonra nazil oldu? Medeni ise efendim Medine döneminde ne oldu da hangi hadise meydana geldi de ardından bu sure nazil oldu konusuyla ilgili pek çok rivayet var. Mesela İbn Mesud, Hasan-ı Basri, Cabir, Mücahit, Zemahşeri, Fahrettin Razi gibi birçok müfessir ve alim İhlas suresinin Mekke döneminde nazil olduğunu söylerler. Ancak İbn Abbas, Muhammed bin Ka'b, Ebul Aliye, Dahhak, Suyuti gibi bazı alimler ise Medine döneminde, Efendimizin Medine hayatı sırasında bu surenin nazil olduğunu söylerler. Yine başka bir görüş de Suyuti'nin zikrettiği, bu sure iki defa nazil olmuştur. Biri Mekke'de, diğeri Medine'de olmak üzere bu şekilde olduğunu ileri sürenler de var. İşte bu farklı görüşleri ileri sürenler bununla ilgili bazı rivayetler naklediyorlar. Mesela müşriklere hitaben Mekke'de nazil olduğuna dair görüşe göre müşrikler Efendimiz'e gelerek diyorlar ki ensiblene rabbek, yani Rabbinin nesebini anlat dediler. Yani Rabbinin soyu nereye bağlı vesaire gibi böyle bir soru sordular müşrikler Efendimiz'e. Bunun üzerine İhlas suresi, Kul huvallahu ehad diye başlayan İhlas suresi nazil oldu. Yani Allah'ın doğmadığı, doğurulmadığının da eşinin, denginin olmadığı, onun tek olduğu, benzersiz olduğunun anlatıldığı bu sure nazil oldu. Ya da yine İkrimeden rivayete göre müşrikler Efendimiz'e gelerek dediler ki Rabbinden bize haber ver. Rabbini bize özellikleriyle birlikte tarif et, tanıt. O nedir, nedendir, neden meydana gelmiştir gibi bir soru sordular. Yani mahiyetini, Allah'ın neden meydana geldiğini sordular. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bu şekilde onların bu sorularına Allah'ın eşi benzeri olmadığı, tek olduğu, doğmadığı, doğrulmadığı, denge olmadığı ifade edildi. İkinci bir görüş, bu surenin Medine'de nazil olduğunu söyleyenler tarafından ileri sürülen görüşe göre Yahudiler peygamberimize bir takım sorular sormuşlar. Ardından bu sure nazil olmuştur. Yahudilerden bir heyet Efendimiz'e gelerek, ey Muhammed, bu Allah mahlukatı yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı diye sordular. Efendimiz öfkelendi. Hatta rengi değişti. Böyle bir soru sormalarından dolayı Efendimiz rahatsız oldu. Derken Cebrail aleyhisselam gelerek Efendimiz'i teskin etti. Sakin olmasını ona söyledi. Ve ardından bu sure nazil oldu. Bu sureyi yani İhlas suresini okuyunca bu sefer Yahudiler yine durmadılar. Dediler ki Rabbinin özelliklerini bize anlat. Onun yaratılışı nasıldır? İşte pazuları nasıldır? Kolu nasıldır? Gibi böyle sorular sordular. Bunun üzerine Efendimiz daha da öfkelendi. Yine Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz'i teskin etti ve onların sorusuna cevap olarak Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesini Efendimiz'e getirdi. Bu ayette de işte وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Yani onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, tanıyamadılar. Oysa kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun avcundadır, kontrolündedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. Allah onların koştuğu ortaklardan münezzehtir ve pek yücedir, çok yücedir manasına gelen bu ayet-i kerime nazil oldu. Dolayısıyla Yahudilerle ilgili olan rivayet böyle. Bir de bir diğer rivayet de Hristiyanlarla ilgili. Yine Medine döneminde Necran Hristiyanları dan bir heyet Efendimiz'e gelmiş. İslam'ın ne olduğunu, mahiyetini öğrenmek üzere gelmişlerdi. Onlar dediler ki Necran heyeti bize Rabbini özellikleriyle, sıfatlarıyla birlikte Rabbini anlat, Rabbini bize tanıt dediler. O ne şeydendir, hangi cevherdendir diye sordular. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bir şeyden değildir. Bilakis o şeylerin, yani her şeyin yaratıcısı odur. O bir şeyden meydana gelmemiştir ama bütün şeyleri yaratan odur dedi. Bunun üzerine işte bu sure nazil oldu. Onların bu sorusu üzerine İhlas suresi, Kul huvallahu ehad diye başlayan bu sure nazil oldu. Yine dediler ki bu Necran heyeti, eğer o birse sen de birsin dediler. Bunun üzerine Efendimiz leyse kemitlihi şey, o birdir, tektir ama onun benzeri, onun gibisi yoktur ayeti kerimesini okudu onlara. Öyleyse dediler bize Allah'ın başka sıfatlarını söyle deyince İhlas suresinin geri kalan ayetleri işte Allahu Samet, Allah Samet'tir ayeti indi. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellezî yasmedu ileyhi el halku fil havâic, mahlukatın bütün ihtiyaçlarında kendisine başvurduğudur. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır ama bütün mahlukat ona muhtaçtır, ona başvurur dedi. Onlar daha başka ne gibi sıfatları olduğunu sorunca işte ayetin devamında lem yelit, Meryem gibi doğurmuş değildir. Yani Allah'tan başka bir ilah, başka bir varlık meydana gelmemiştir. Ve lem yulet, İsa gibi de, ki Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorlar. Allah doğrulmuş da değildir. Bunu ifade etti. Ve lem yekullehu küfüven ahad, onun denk olabilecek, ona denk olabilecek hiçbir varlık da yoktur manasına bunu ifade etti. Tabi burada farklı rivayetler var gibi gözüküyor ama gerek Mekke müşriklerinin, gerek Yahudilerin, gerekse Hristiyanların Allah hakkındaki Efendimiz'e soruları karşısında Efendimiz'in hepsine de İhlas suresiyle cevap vermesi surenin mutlaka o zaman nazil olduğu manasına da gelmeyebilir. Yani daha önceden nazil olmuştur. Efendimiz bu sual ile muhatap olduğunda yine bu sureyi okuduğu düşünülebilir. Yahudilerle ilişkiler daha çok Medine dönemindedir. Mekke döneminde de bazı rivayetler var ama müşriklerin Yahudilere bazı hususları sordukları, içimizden böyle bir peygamber olduğunu iddia eden kimse çıktı, İşte siz ehli kitapsınız vesaire gibi bazı rivayetler de var ama daha ziyade yoğun bir şekilde Yahudilerle ilişki Medine dönemi. Yine Necran Hristiyanları da Medine'ye hicretin 3. yılında Uhud gazvesinden sonra gelmişler. Dolayısıyla burada farklı rivayetlerin olmuş olması, Efendimizin bu sorulara İhlas suresiyle daha çok cevap vermiş olması, illa o anda nazil olduğu şeklinde de anlaşılmayabilir. Mekke döneminde nazil olup bu sorularla muhatap olduğunda Efendimiz bu sureyi de söylemiş olabilir. İslam'ın en önemli iman akidesini belirleyen böyle önemli bir surenin geç bir zamanda gelmiş olabileceği biraz zayıf bir ihtimal gibi görülüyor alimler tarafından. Ayrıca surenin dili, üslubu, muhtevası da Mekki surelere benziyor. Dolayısıyla Mekki olma ihtimalini tercih eden alimler daha çok çoğunluktadır.
Evet hocam, bu sureyle alakalı kısaca bir giriş mahiyetinde olmuş olsun. Arzu ederseniz buradan birinci ayeti kerimeden başlamış olalım. Estaizu billah, kul huvallahu ehad. Hocam burada öncelikli olarak bir hüve zamiri var, bir de ehad kelimesi var. Buradan yola çıkacak olursak neler söyleyebiliriz özellikle zamirden itibaren?
Evet, peygamberimize böyle demesi emrediliyor. Kul de ey Muhammed, hüve o, huvallahu ehad, o Allah birdir. Ya da bazı alimler diyorlar ki hüve mübtedadır, Allah haberdir. Ehad de ikinci haberdir Arapça grameri bakımından. Yani kul huvallah, de ki o Allah'tır. Ehad o tektir, birdir, eşi benzeri olmayandır şeklinde böyle bir manada veriyorlar. Bazıları da işte de ki o Allah birdir, tektir manasını verenler de var ama hüveyi müpteda, lafzatullahı da haber kabul edildiğimiz zaman, ettiğimiz zaman o Allah'tır, ahad tektir manası da veriliyor. Burada hüve kelimesi o demektir kelime olarak ama burada bu zamirin başka bir yere merciyi geçmemiştir. Yani o diye başladığı için doğrudan Allah'ı ifade ettiğinden bu kelimenin o Allah'tır denildiği zaman Allah'ı ifade ettiği, Allah'ın zat mertebesine işaret ettiği şeklinde de anlaşılmıştır. Yani hüve zamiri, hu zamiri doğrudan Allah'a işaret eder, Allah'ın zatına işaret eder. Allah'ın zatını anlatmak, ifade etmek, nitelemek imkansızdır. Ancak denilse Allah'ın zatı hakkında o denilebilir. Onun dışında ne söylense bir takyid olur, bir kayıtlama olmuş olur. Onun için hu zamiri, hüve zamiri Allah Teala'nın ismine değil, alimlere göre, bazı alimlere göre doğrudan doğruya zatına racidir, zatına işaret etmektedir. Tabii o zaman hu zamir değil, o zaman bu anlayışa göre Esma-i Hüsna'dan, Allah'ın isim, güzel isimlerinden bir isim olarak kabul edilmesi uygun olur. Onun için bu görüşte olan alimler hu'yu bu manada Allah için kullanıldığı zaman bir zamir değil, onun isimlerinden bir isim gibi kabul etmişlerdir. İşte huvallahüllezide de aynı şey var. O Allah'tır. Huvallahüllezî la ilahe illâ hu. Dolayısıyla hu'nun da bir Allah'ın isimlerinden birisi olduğu anlayışına varmak gerekir buradan netice itibariyle. Onun için hu zamiri veya işte hu ismi isim kabul edilerek, hu ismi isim kabul edilerek tasavvufta da bazı tasavvuf yollarında da bir Allah'ın ismi gibi hu zikri yapılır. Hu ismi zikredilir. Özellikle nefsani tarikatlarda hu ismi zikredilen Allah'ın isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Şimdi burada Allah ismiyle ilgili olarak, hu ismiyle ilgili olarak farklı makamlardan bahsedilmiştir. Tevhid konusunda Fahrettin Razi diyor ki, işte kul huvallahu ehad denildiği zaman burada de dedikten sonra hüve var, Allah lafzı var, ahad kelimesi var, üç lafız var. Burada diyor Fahrettin Razi, taliplerin, hak taliplerin makamlarından her biri bir makama işarettir. İşte bunlardan birincisi hu kelimesiyle mukarrabin, Allah'a yakın kılınan, Allah'a yaklaştırılan kimselerin makamı kastedilir ki bu en yüksek makamdır. Onlar varoluş açısından tek tek mahiyet ve hakikatlere bakmışlar ve Allah'tan başka hakiki bir varlık görmemişlerdir. Yani gerçek varlığın, hakiki varlığın Allah olduğunu görmüşlerdir. Ondan da başka bir şey görmemişlerdir. İkinci makam diyor Fahrettin Razi, ashabul yemin. Kur'an-ı Kerim'de bu lafızlar geçiyor. Mukarrabin, ashabul yemin, ashabul şimal. İkinci makam diyor ashab-ı yeminin makamıdır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı mevcut tanırlar ama halkı da, yarattıklarını da tanırlar. Onun için onların ikinci kelimeye de duymaya ihtiyaçları var. Kul huvallah, de ki o Allah'tır lafzı bunlara hitabendir bir bakıma. Bundan dolayı bunların gözünde ister istemez kesreti de görürler onlar. Yani sadece vahdeti, hu diyenlerin, sadece tevhidi görenlerin makamından biraz ileride kesreti de, çokluğu da görürler. Dolayısıyla o demek yetmez. Ona ilaveten huvallah, o Allah'tır denilmiştir. Bundan dolayı bu kimseler için, bu mertebede olanlar için diyor Fahrettin Razi. Üçüncü makam ise ashab-ı şimal, yani sol ehli kimseler manasına, ashab-ı yemin, sağ ameli defteri sağ elinden verilenler, ashab-ı şimal sol elinden verilenler manasına da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor lafız olarak. Bu tabii üçüncü makam en aşağısıdır. Bu ilk ikisine göre daha aşağıdır. Bunlar vacibül vücud olan, bir olan Allah'ın, tek olan Allah'ın birden fazla olmasını caiz görürler. Yani bunlar Allah'a ortak koşanlardır. İşte bunları reddetmek üzere, bunların inancını tasfiye etmek, düzeltmek üzere kul huvallah, de ki o Allah'tır. Ehad, o tektir, birdir. Allah'ın ortağı, eşi, benzeri yoktur şeklinde böyle güzel de bir yorum yapıyor Fahrettin Razi. Evet, birinci ayette işte Allah'ın ahadiyetine vurgu yapılıyor. Yani İhlas suresine genel itibariyle baktığımız zaman muhtevası itibariyle, ki müfessirler de daha çok en önemli iki husus üzerinde durmuşlar. Bir, Allah'ın ahadiyeti. Ahad ne demektir? Ahadiyet ne demektir? İki, samet, samediyeti üzerinde durmuşlardır. Ahad sıfatı Allah'a nispet edildiği zaman onun birliğini, tekliğini, eşsizliğini, eşi benzeri olmadığını ifade eder. Tabii ahad sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nispet edilemeyeceği düşünülmüştür. Yani Allah ahaddir, eşi benzeri olmayandır. Onun için sadece Allah hakkında kullanılabileceği genellikle düşünülmüştür. Vahid kelimesi var Arapçada. O da bir demektir aslında. Bir ise Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Allah'ın sıfatı olarak da geçmektedir. Ancak Allah'tan başka varlıkların sayısal manada, sayı manasında birliğini ifade etmek için de kullanılır. Ahad kelimesi sayıdan ziyade Allah'ın tek olması, benzersiz olması, eşi benzeri olmaması manasını da içeriyor. Vahid kelimesinde ise, yani vahid isneyin Arapçada bir iki, yani sayı manası da var vahidin. Dolayısıyla aralarında böyle bir fark da, incelik de var. Surenin ilk ayetinde Allah lafzıyla bütün sübuti sıfatlara, yani Allah hakkında var olduğu kabul edilen, düşünen sıfatlara, ahad lafzıyla ise selbi, yani Allah'ta bulunması mümkün olmayan sıfatlara işaret edildiği söylenebilir. Yine bu tevhid konusunda, yani Allah'ın ahadiyeti, tevhidi konusunda üç mertebeden bahsedilir. İşte bunlardan birincisi tevhid-i zat mertebesidir. Zat tevhidi mertebesidir. Tabii bu tamamen tasavvufta istihlak denen, kişinin tamamen kendisinden geçme, fena fillah makamıdır ki bu makama eren kimse Allah'tan başka hiçbir varlık, gerçek varlık görmez. Bütün masiva dediğimiz, bütün kainat onun gözünden silinir. Var zannedilenlerin hepsinin fani olduğunu, hakiki, gerçek bir tek varlık olarak Allah'ın zatının baki olduğunu görür. Ondan başka hakiki varlık görmez. İkinci mertebe, tevhidin ikinci mertebesi tevhid-i sıfat mertebesidir ki efendim bu mertebede Allah'ın kudretinin şumulünde her bilgiyi onun kamil olan ilminde yok olmuş görür. Her kemali onun kemalinin nurundan, onun sıfatlarının bir tecellisi, bir lem'ası, bir parıltısı olarak görür. Üçüncü mertebe ise tevhid-i ef'al, fiillerin tevhidi mertebesi ki bu da varlıkta, mevcudatta Allah'tan başka gerçek fail, gerçek etki sahibi olmadığına yakinen ya da yakinin mertebelerine göre ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin olarak inanmak, bizzat bunu hissetmek, yaşamaktır. Bütün fiillerin, failinin o olduğunu görmektir. Zaten aslında ehli sünnet itikadı da çok farklı bir şey söylemiyor sufilerin bu anlayışından. Ehli sünnete göre de kulların fiilini bile, bizim yaptığımız, yaptık ettik diye mecazen kendimize nispet ettiğimiz fiilleri bile Allah yaratır. Biz sadece elimizden sadır olan fiillerin olsak olsak kasibi oluruz. Ehli sünnet de çok farklı bir şey değil. Yani sufilerin bu söylediği ehli sünnete çok uzak bir anlayışta değil. Dolayısıyla bu ahadiyet, vahidiyet, Allah'ın bir olması, tek olması demek, zatı itibariyle, sıfatları itibariyle, isimleri itibariyle ne açıdan bakılırsa, ele alınırsa alınsın, Allah'ın bir olduğu, hiçbir şekilde ortağı, benzeri olmadığı, efendim ilahlığın, yaratmanın, isimleri ve sıfatlarındaki kemalin ona ait olduğunu bilmek, onun tek olduğunu, eşi benzeri olmadığını kabul etmek gibi bir anlama gelmektedir. Bir hadis olarak da nakledilen bir söz var. كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٍ. Yani yaratılış anlatılırken Bu kâne fiili Arapçada hem nakıs fiil hem de tam fiil olarak şey yapılıyor. Yani geçmiş zaman manası verilse Allah vardı, onunla birlikte başka bir şey yoktu gibi. Böyle bir söz geçiyor kaynaklarda. Bezdi Bistami Hazretlerine herhalde nispet edilir. O da demiş ki el-an kemâken. Mazide Allah'tan başka bir şey olmadığı gibi şu anda da gerçek varlık olarak sadece Allah var. Ondan başka bir şey yok. Çünkü mazi, hal, istikbal yani şu an, gelecek bize göre. Yani bu şu bizim içinde yaşadığımız, içinde sınırlı olduğumuz zaman bize göre. Allah bununla mahdut değil elbette. Onun için her an sadece gerçek varlık olarak Allah vardır. Ondan başka hakiki varlık yoktur şeklinde de onu ifade etmiştir. Bu şekilde de ifade edilmiştir.
Evet hocam, ikinci ayeti kerimeye eğer geçecek olursak Allahu Samet. Burada da bizim özellikle belki erkek ismi olarak da karşımıza çıkan Samet kelimesi zannediyorum üzerinde durmamız gereken bir kelime. Zira burada çok da önemli bir anlama, manaya delalet ettiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
Evet, yani kelime anlamı ile ilgili etimolojik şeyle ilgili pek çok bilgiler de var ama vaktimizde müsait olmadığı için buradaki manası, suredeki manası var olması bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlığını kendisine borçlu olduğu zat, vacibül vücut, varlığı zorunlu olan, varlığı kendisinden olan, var olmak için hiçbir şeye muhtaç olmayan gibi bir anlama geliyor. Hatta müfessirler diyorlar ki devam eden ayetler de işte doğmamıştır, doğrulmamıştır, onun dengi yoktur. Bir bakıma Samet'in tefsiridir. Samet kelimesinin tefsiridir şeklinde de izah ediliyor. Yine Samet kelimesinin iki önemli manası, pek çok manası var ama özellikle ihtiyaçların giderilmesi için, ihtiyaçlarının görülmesi için herkesin başvurduğu ulu ve yüce varlık, herkesin ihtiyacını gören varlık, herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık şeklinde anlaşılmıştır daha ziyade. Maturidi mezhebimizin, Türkiye'de yaygın olan itikattaki mezhebimizin kurucusu İmam Maturidi, yaratılmışların Allah'a olan ihtiyaçlarını varlık alemine gelmek, varlığını esenlik içerisinde sürdürebilmek, öldükten sonra ikinci ve ebedi hayata dönüş noktasında, yani en önemli ihtiyaçlarının bu olduğu, var edilmek, varlığını sürdürmek ve ebedi hayata dönüş gibi her hususta ona muhtacız. Bu şekilde daha çok yorumlanmıştır. Tabii Samet ismine özellikle bu mananın verilmesi, bu Kur'an'ın ilk muhatabı olan putperestlerin, müşriklerin putların insana hiçbir zarar ve fayda sağlamadığını anlamaları içindir. Yani onun zıttı, putlar insan ne kendisine bile faydası zararı olmaz, kaldı ki size faydası zararı olsun. Allah ise Samet'tir, hiçbir şeye muhtaç değildir, bilakis herkes ona muhtaçtır. Gerçek mabut odur manasına. Yine Samet kelimesinin bir diğer önemli manası, yine bu canlıların iç organlarını ihtiva eden, işte karın, göğüs gibi iç boşluğu bulunmayan gibi bir kelime anlamı var. Bununla anlatılmak istenen şey, bu müşrikler yine putlarının, mabutlarının karnı, iç organları bulunan bir takım nesneler şeklinde tahayyül ediyorlardı. Allah ise haşa böyle bir şeye sahip değildir. Yani Allah bütün eksiklerden, noksanlardan münezzehtir. Yetkin, kemal sıfatlara sahiptir. Başka hiçbir şeye muhtaç değildir. Var olmak için başka bir varlığa muhtaç değildir. Allah'ın varlığı cüzlerden meydana gelmez, parçalardan meydana gelmez. Bir insana, bir canlıya, bir puta haşa benzetilmez. Acizlik, eksiklik, bir şeye muhtaç olma gibi hususlardan Allah Teala münezzehtir manasınadır. Yani dolayısıyla eksikliği, kusuru olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, cüzlerden, parçalardan meydana gelmeyen manası öne çıkmaktadır. Aksine insanların iç ve ihtiyaçlarını görülmesinde kendisine başvurduğu, maksatlarını, gayelerini elde etmek için kendisine muhtaç olduğu yüce varlık manasınadır. Yine Samet kelimesi Arapçada kamil olan efendi, şerefli, kamil kimse efendim kendisine azametinde kamil olan, hilminde kamil olan Halim, ilminde kamil olan Alim, hikmetinde kamil olan Hakim, velhasıl şeref ve ululukla ilgili ne varsa hepsinde en ulu olan manasına geldiğini de İbn Abbas rivayet ediyor. Yine Es-Samet, her şeyden müstani olan, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hiçbir varlığa, hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan ama hepsinin kendisine muhtaç olduğu şeklindeki Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Efendimizin böyle tavsif ettiği rivayet ediliyor. Dolayısıyla Allah Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün mahlukat ona muhtaçtır gibi bir anlamı var. Tabii başka pek çok manalarda verilmiş ama biz bu en önemli manaları zikrederek iktifa etmiş olalım.
Peki hocam, daha önceki ayet-i kerimelerde, surelerde geçtiği üzere şöyle de bir şeyden bahsediyorduk. Bu ismi şerifin kulun üzerindeki nasibi, yani bu ismi şeriften kulun alabileceği nasip. Burada da aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Birinci sorum. İkinci sorumda Samet ismini Samet olarak kullanmak doğru mudur? Anlamlarını böyle sıraladıktan sonra.
Evet, kulun nasibi, daha önceki biz Kur'an surelerini anlamaya gayret ederken daha çok bu hususa da işaret ediyorduk. Yani Samet olan bir Allah'ın kulunun nasıl olması lazım? Kulun bu isimden hissesi, nasibi ne olması lazım? Bu hususları da naklediyorduk. Bu daha çok İmam Gazali'nin Esma-i Hüsna şerhinden kaynaklarımıza geçen alimlerimizin naklettiği bir husus. Madem ki Allah Samet'tir, Samet olan Allah'a inanan veya bu ismin üzerinde tecelli ettiği bir kul, Cenab-ı Hakk'ın din ve dünya işlerinde kendisine başvurulan bir duruma getirmesidir kulu. Herkesin ona müracaat etmesi, kimseden bir şey beklememesi ama kulların ihtiyaçları için, maddi manevi ihtiyaçları için bir kula müracaat ediyorsa demek ki bu kul üzerinde Samet isminin tecellisi olmuş demektir. Allah kullarının çeşitli sıkıntılarını, dertlerini, sorunlarını kimin eliyle çözerse, ona bağlı kılarsa, insanların derdine, sıkıntısına, problemlerine çare olan insan bir bakıma Samet isminden nasip almış demektir. Hani meşhur bir söz var işte, Allah'ın ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanmak. Demek ki işte Rahman olan Allah'ın kulu merhametli olacak, Kerim olan Allah'ın kulu cömert olacak. İşte Samet olan Allah'ın kulu da herkesin ihtiyacını, derdini, sıkıntısını gören, karşılayan, insanların dert babası adeta olan bir kul demek ki bu isminden, bu isimden nasip almış, tecelli almış demektir. Yine Samet ismi yaratılmışların özelliklerinden münezzeh olmak, yaratılmışlara muhtaç olmamak, benzer olmamak gibi bir mana içerdiği için herkesin ihtiyaçlarının giderilmesi için yöneldiği varlık manasında yorumlanması halinde, tabii bu fiili isim ya da Allah'ın fiili isimleri, sıfatları arasına girer. Aynı zamanda Samet isminin El-Ali, Allah'ın diğer isimlerinden yüce olmak, baki, ebedi olmak, melik, alemin hükümdarı, padişahı olmak, Kuddus, bütün mukaddes olmak, eksiklerden, noksanlardan münezzeh olmak, selam, gani, Huvallahüllezî şey yaparken bu esmadan birçoğu üzerinde durmuştuk bu Haşr suresinin son ayetleri üzerinde. Gani ve muni, hiçbir şeye muhtaç olmayan, mutlak ihtiyaçtan uzak olan. Muni, diğer kullarını istediğini ihtiyaçtan azat kılan gibi Allah Teala'nın diğer isimleriyle de irtibatlıdır, yakınlığı vardır bu Es-Samet isminin. Dolayısıyla Samet'in böyle manaları var. Dediğimiz gibi devam eden lem yelit ve lem yulet ifadeleri de bu Samet ismiyle irtibatlandırılmıştır. Bir bakıma onun izahı, onun tefsiri gibidir. Yani lem yelit, Allah doğurmamıştır. Yani Allah kimsenin babası, oğlu, babası değildir. Efendim babalık sıfatıyla vasfedilemez. Hristiyanların dediği gibi Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Haşa, bu gibi itikatlar, inanışlar reddedilmiş olmaktadır. Bir de arada şeyi sormuştunuz herhalde, onu unuttuk. Abdussamet ismi. İşte alimler derler ki Allah'ın isimlerinden, Esma-i Hüsna'dan Allah ve Rahman ismini başka bir varlığa, insana vermek caiz değildir. Mutlaka bunların başında Abdullah olursa tabii en güzel isimler olur. Abdullah, Abdurrahman, Allah'ın en sevdiği isimler olur. Rahman'ın kulu, Allah'ın kulu. Ancak diğer isimlerin mecazen verilmesi caiz görülmekle birlikte, tabii bunların başına özellikle Samet gibi derin, geniş manalı Allah'ın isimlerinin başına sadece Samet değil de Abdussamed olursa elbette daha güzel olur. Doğrudan Samet olmaktansa Abdussamed isminin çocuklarımıza verilmesi elbette daha güzel olur. İşte dediğimiz gibi Lem Yelid Allah doğurmadı. Yani Allah kimsenin babası olmadı. Hristiyanların dediği gibi, Hazreti İsa hakkında dedikleri gibi böyle bir şeyi Allah'a nispet etmek doğru değildir. Aynı şekilde velem yulet doğurulmamıştır da. Başkasını dünyaya getirmediği, doğurmadığı gibi doğurulmamıştır da. Burada da yine Hristiyanların, Yahudilerin bir takım yanlış inanışlarına vurgu yapılmakta. Allah'ın kimsenin başka bir varlıktan meydana gelmediği, ondan da başka bir varlığın meydana gelmediği ifade edilmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak mutlak kemal sahibidir, benzeri yoktur. Bir önceki ayetle ifade edilecek olursa, bir varlıktan meydana gelenin de onun gibi olması gerekir. Onun özelliklerine sahip olması gerekir. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın eşi, benzeri, ortağı yoktur, sahibe, zevcesi yoktur Kur'an-ı Kerim'de, eşi benzeri yoktur ve hiçbir varlık da ona benzememektedir. Hristiyanların, Yahudilerin dediği gibi Hazreti İsa hakkında, bazı Yahudilerin bazı peygamberleri hakkında, hatta Yahudilerin tamamının kendilerinin Allah'ın oğluymuş gibi ifade ettikleri batıl inanışlar reddedilmektedir. Çünkü Allah'ın eşi, benzeri, ortağı yoktur. Aynı zamanda son ayette de velem yekullehu küfüven ehad, onun dengi, ona denk olacak hiçbir varlıkta yoktur. Çünkü sonradan meydana gelenler hadistir, mahluktur, acizdir, muhtaçtır. Halbuki Cenab-ı Hak hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir varlık onun için Allah'a benzer olamaz, eş olamaz, denk olamaz. Bütün bunlar reddedilmiş olmaktadır. Tabii daha çok söylenecek şeyler var ama herhalde vaktimiz de daraldı. Öyle anlıyorum sizin, evet, bakışınızdan.
Estağfurullah. Ama şöyle bir şey, ben müsaadenizle araya girmiş olayım. Tabii sizin de başta hatırlattığınız, söylediğiniz gibi yani bizim burada söylediklerimiz, sorduklarımız, konuştuklarımız yani tabiri caizse bir ummandan, bir deryadan, bir katre misali ancak belki olabilirse niyetimiz en azından. Bu minvalde en azından düşündüğümüz için yapabildiğimiz kadarıyla diyoruz. Ben son birkaç dakikayı da arzu ederseniz bu surenin faziletiyle alakalı size bir soruyla tamamlamış olmayı niyaz ederim.
Evet, tabii surenin fazileti çok büyük. Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresi denilmesi, özellikle tevhidi öz bir şekilde anlatması bakımından faziletiyle ilgili de pek çok rivayetler var. Bazı rivayetlere göre Tirmizi'de hadis kitaplarından yer alan, yine Zemahşeri gibi müfessirlerin naklettiği bazı rivayetlere göre İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in bütününe denk, bütününe eşdeğer olarak ifade edilmiştir. O şekilde Efendimizin buyurduğu rivayet edilmiştir. Yani Kur'an'a denk bir sure gibi ifade edilmiştir. Bazı rivayetlerde göre ise, ki önce bu rivayet biraz daha zayıftır, ama Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğuna dair hadisler, rivayetler daha güçlü, daha sağlam rivayetlerdir. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olmak ne demektir? Alimlerimiz bunu şu şekilde, farklı şekillerde izah etmişlerdir. Bazıları demişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olması İhlas Suresinin sevabı bakımındandır, sevabı itibariyledir. İhlas Suresini okuyan insan, tabii Kur'an-ı Kerim'i hani üç defa okuduğunu hatmetmiş olmazsın. Evet. Öyle bir şey de vardır yani. Hatmetmiş sevabı kazanırsın bu yoruma göre, bu izaha göre. İkinci bir kısım alimlere göre ise konusu ve manası yönünden Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğunu söylerler bazı alimler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de derler ki esas itibariyle üç ana konu var. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı üç ana konu var. Bunlardan birincisi nedir? Tevhiddir. Allah'ın birliğini, tevhidi anlattığı için bu sure en veciz, en öz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk sayılmıştır. Hatta İmam Gazali de diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları, Kur'an-ı Kerim Allah'tan bahseder, Allah'ı tanıtır, Allah'ın özellikle birliğini, vahdetini anlatır, ahiretten bahseder. Üçüncü olarak da sırat-ı müstakim, doğru yolun ne olduğunu Kur'an-ı Kerim bize anlatır. Onun için İhlas Suresi Allah'ı bize tanıttığı için, onun birliğini, samediyetini, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu, onun dengi, eşi, benzeri olmadığını çok veciz bir şekilde anlattığı için bu bakımdan konu ve mana itibariyle Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğunu, Allah'ı tanıttığını, marifetullah ve tevhid konusunu ihtiva ettiği için Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk görüldüğünü, bunu bu şekilde Cevahirul Kur'an adlı eserinde İmam Gazali bu şekilde izah ediyor. Tabii Peygamberimizin namazlarda İhlas Suresini okuyanları müjdelediğine dair bir takım hadisler var. Yine Peygamberimizin Felak ve Nas sureleriyle birlikte İhlas Suresinin de istiaze, Allah'a sığınmak maksadıyla okunabileceğini, Efendimizin gece uykudan önce yatağına vardığında bu sureleri okuduğuna dair pek çok rivayetlerde var. Ancak tabii bunların hepsini zikretmeye maalesef vaktimiz yok.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tabii bunu birkaç kere dile getirmiştik. En azından niyet ettiğimiz şekliyle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadarıyla da iktifa etmiş olalım inşallah. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'daki birlikteliğimiz bu programda da nihayete ermiş bulunmakta. Bu programımızda İhlas Suresi ile alakalı hocamızdan kıymetli malumatlar edindik. İnşallah bir sonraki programımızda Felak Suresi'nden devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.